Ama Bay Antolini'nin hiç yatmaya niyeti olmadığını anlıyordunuz. İyice kafayı bulmuştu. Sanırım bugünlerde, dedi. Ne olacağına karar vermek zorunda kalacaksın. Sonra ne olacaksan ona göre hareket etmeye. Ama hemen, bir dakika bile kaybedecek zamanın yok. Yok senin zamanın. Başımı salladım. Çünkü bana bakarak konuşuyordu ama neden söz ettiğinden pek emin değildim. Neden söz ettiğini epey anladığımı sanıyordum ama o an pek emin değildim. Felaket yorgundum. Bunu sana söylemekten nefret ediyorum dedi ama ne olacağına karar verdikten sonra iyi bir düşün. İlk işin kendini derslere vermek olacaktır yine de. Sen bir öğrencisin. Hoşuna gitse de gitmese de öğrencisin. Sen bilgiyle yatıp bilgiyle kalkmak zorundasın. Ve bir düşünürsen anlayacaksın ki tüm bu Bay Venus'ları ve onların sözel ifadelerini bir anlat. Bay Vincent'ları dedim. O da tüm Bay Vincent'ları demek istemişti. Bay Venus'ları değil. Ama yine de sözünü kesmemem gerekirdi. Peki Bay Vincent'ları bir kez tüm bu Bay Vincent'ları atlattıktan sonra gönlünde yatan türden bilgiye adım adım yaklaşmaya başlayacaksın. Yani istiyorsan, arıyorsan ve bekliyorsan onu. Diğer pek çok şeyin yanında insanların davranışları karşısında aklı karışan, korkuya kapılan hatta hasta olan ilk kişinin sen olmadığını anlayacaksın o zaman. Bu konuda hiç de yalnız değilsin. Heyecan ve dürtüyle öğrenmek isteyeceksin. Aynı senin şimdiki durumunda pek çok insan ahlaksal ve ruhsal sorunlarla karşılaşmış. Ne mutlu ki bazıları bu sorunları yazmışlar. Onlardan öğreneceksin bunları eğer istersen. Aynı biçimde bir gün senin önereceğin bazı şeyleri başka birinin gelip senden öğrenmesi gibi. Ne güzel bir düzen bu. Sırayla, karşılıklı. Ve eğitim de değil bu, tarih bu, şiir bu. Durdu ve kadehinden iri bir yudum aldı. Sonra yine başladı. Vay canına, coşmuştu adam. İyi ki onu durdurmaya falan kalkmamışım. Bu dünyaya, dedi, yalnızca iyi eğitilmiş insanların ve bilim adamlarının değerli katkıları olabilir. Demeye çalışmıyorum ama diyorum ki iyi eğitim görmüş insanlar ve bilim adamları başlangıçta zeki ve yaratıcıysalar ne yazık ki bu ender bir durumdur. Yalnızca zeki ve yaratıcı olan insanlara kıyasla arkalarında sonsuza kadar kalabilecek çok daha değerli şeyler bırakıyor gibiler. Kendilerini daha açık seçik ifade edebiliyor gibiler ve genellikle düşüncelerini sonuca ulaştırmak gibi bir tutkuları var. Ve en önemlisi %90 olasılıkla bilim adamı olmayan düşünürlerden daha alçak gönüllü oluyorlar. Beni izliyor musun? Aa, evet efendim. Epeyce bir sürü bir şey söylemedim. Hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Ama böyle oturup karşınızdakinin düşüne düşüne konuşmasını beklemek biraz zor. Gerçekten zor yani. Esnememeye çalışıyordum. Sıkıldığım için filan değil. Sıkılmış filan değilim ama birdenbire acayip uykum gelmiştim. Akademik eğitim sana bir şeyler kazandırıyor. Biraz yol alırsan zihninin boyutları hakkında bir fikir veriyor sana bu eğitim. Zihninin neye uyuyup neye uymadığı hakkında. Bir süre sonra da zihninin yapısına hangi düşüncelerin uygun olduğu hakkında bir fikrin oluyor. Her şeyden önce sana uymayan, sana yakışmayan düşüncelerle uğraşmaman için olağanüstü bir zaman kazandırıyor bu. Gerçek boyutlarını, gerçek ölçülerini alıp zihnini ona göre giydirip kuşandırıyorsun. Sonra birdenbire esneyiverdim. Namussuz esnemeye engel olamamıştım. Bay Antolini yalnızca güldü ama. Haydi, dedi, kanepeyi hazırlayalım yatman için. Arkasından yürüdüm. Bay Antolini bir dolaptan çarşaf ve battaniyeli çıkarmaya çalıştı. Ama elinde kadeh olduğundan çıkaramadı. Kadehi içip bitirdi ve yere bıraktı. Sonra dolaptan o zımbırtıları indirdi. Onları kanepeye taşımasına yardım ettim. Yatağı birlikte hazırladık ama pek dikkatli değildi. Çarşafları pek germeden filan sokuşturuyordu. Ben de umursamadım zaten. Öyle çok uykum vardı ki ayakta bile uyuyabilirdim. Sena hatunlardan ne haber? İyiler. Zoraki konuşmaya başlamıştım. Öyle yapmak istemediğim halde. Sally nasıl? Bizim Sally'i tanıyordu. Bir kez onları tanıştırmıştım. İyidir. Bugün öğleden sonra onunlaydım. Vay canına, sanki aradan 20 yıl geçmişti. Artık onunla ortak bir yanımız kalmadı. Acayip güzel bir kız ama. Öbür kızdan ne haber? O bana anlattığı Maine'deki hanım. Ha, Jane Gallagher. İyidir. Yarın ona bir telefon edeceğim. Kanepeyi hazırlaması bitmişti. Al bakalım, yatağın hazır, dedi Bay Antolini. Bu bacaklarla nasıl sığacaksın buraya bilmiyorum. Olsun. Böyle yerlerde yatmaya alışığım dedim. Çok sağ olun efendim. Siz ve Bayan Antolini bu gece hayatımı kurtardınız. Banyo nerede biliyorsun. Bir şey gerekirse seslenir var. Ben bir süre daha mutfakta kalacağım. Işıktan rahatsız olur musun? Hayır. Kesinlikle hayır. Sağ olun. Peki. İyi geceler yakışıklı. Bayan Antolini mutfağa gittim. Ben de banyoya geçtim ve soyundum. Dişlerimi fırçalayamadım. Çünkü yanımda diş fırçası yoktu. Pijamam da yoktu. Bayan Tolin de bana ödünç bir pijama vermeyi unutmuştu. Ben de öylece oturma odasına döndüm ve kanepenin yanındaki o küçük lambayı söndürdüm. Üstünde bir tek donla yatağa girdim. Kanepenin boyu bana kısa geliyordu ama öyle uykum gelmişti ki gözümü kırpmadan ayakta bile uyuyabilirdim. Bir iki saniye uyanık yatarak Bayan Tolin'in bana anlattığı şeyleri düşündüm. Zihninizin boyutlarını keşfetmeyi filan. Gerçekten de akıllı bir herifti. Bu adam ama lanet gözlerim felaket ağırlaşmıştı. Uyumuşum. Sonra bir şey oldu. Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Birdenbire uyandım. Saatin kaç olduğunu falan hiç bilmiyorum ama uyandım. Başımda bir şey geziniyordu. Bir herifin eli. Vay canına felaket korktum. Bayan Torini'ydi. Kanepenin kıyısında yere oturmuş karanlıkta falan lanet yüzümü ve saçlarımı okşuyordu. Vay canına 1.000 metre havaya sıçramışımdır herhalde. Ne oluyor ya dedim. Yok bir şey, yalnızca oturmuş hayranlıkla. Ne oluyor yani dedim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Felaket utanmıştım. Biraz yavaş konuşsana. Burada yalnızca oturmuş. Benim gitmem gerek zaten dedim. Vay canına nasıl da sinirlenmiştim. Karanlıkta lanet pantolonumu giymeye başladım. Öyle sinirliydim ki paçalarını zor buldum. Okulda filan bir sürü sapık görmüştüm böyle. Hiç kimse benim kadar çok görmemiştir herhalde. Nedense hep ben ortalıklayken başlarlar sapıklaşmaya. Nereye gitmen gerek dedi Bay Antolini. Çok rahat ve sakin davranmaya çalışıyordu ama pek de sakin filan değildi inanın bana. Ha, bavullarımı istasyonda bıraktım. Sanırım gidip getirsem iyi olacak. Her şeyim bavullarda kaldı. Sabahleyin gider alırsın ya. Yat artık. Ben de yatıyorum. Neyin var senin? Bir şeyim yok. Bütün param Ötemir'in bavullarda kaldı. Hemen dönerim. Bir taksiye atlar hemen dönerim dedim. Vay canına karanlıkta az kalsın tepe üstü çakılıyordum yere. Para benim değil annemin ve saçmalama Holden. Yat yatağına. Ben de yatıyorum. Parana bir şey ol. Hayır. Ciddiyim gitmem gerek gerçekten. Lanet üstümü giymiştim artık. Yalnız boyun bağımı bulamıyordum. Boyun bağımı nereye koyduğumu hatırlayamıyordum. Boyun bağsız filan ceketimi giydim. Bizim Bay Antolini benden epeyce ötede büyük bir koltuğa oturmuş beni seyrediyordu. Karanlıktı. Onu pek göremiyordum ama beni izlediğinin farkındaydım. Hala kafayı çekmekle meşguldü. Elinde o namussuz kadehi tuttuğunu filan görebiliyordum. Sen çok çok tuhaf bir çocuksun. Biliyorum dedim. Boyun bağım bulacağım diye çevreme fazlaca bakmadım bile. Boyun bağsız filan çıkmaya davrandım. Hoşça kalın efendim dedim. Çok teşekkürler gerçekten. Ben kapıya doğru giderken arkamdan yürüdü durdu. Asansör düğmesine bastığımda o da kapı ağzında bekledi. Yalnızca benim çok çok tuhaf bir çocuk olduğumu söylediğine. Tuhafmış kıçımın kenarı. Lanet asansör gelene kadar kapı ağzında bekledi. Hayatımda hiçbir asansörün kata çıkışı bana bu kadar uzun gelmemiştir yemin ederim. Asansörü beklerken ne lanet söz edeceğimi bilemedim. O da orada bekleyip duruyordu. Ben de ne yapayım? Bazı kitapları okumaya başlayacağım. Gerçekten okuyacağım dedim. Yani bir şeyler söylemek zorundaydınız. Çok utanıyordum. Bavullarını kap, hemen atla buraya gel. Kapıyı kilitlemeden bırakacağım. Çok sağ olun dedim. Hoşça kalın. Asansör gelmişti sonunda. Vay canına. Çılgınlar gibi titriyordum. Terliyordum da. Ne zaman böyle sapıkça bir şey olsa deliler gibi ter döküyorum. Çocukluğumdan beri. Belki 20 kez başıma geldi. Hep böyle oluyorum. Dayanamıyorum. Dışarı çıktığımda gün ağrıyordu. Epey soğuktu hava. Ama bana iyi geldi çünkü çok terliyordum. Ne cehenneme gittim bilmiyorum. Bir otele daha gidip Phoebe'nin parasını bitirmek istemiyordum. En sonunda ben de Lexington'a kadar yürüdüm ve oradan metroya binip merkez garına gittim. Bavullarım falan oradaydı. Düşündüm bekleme odasına gider kanepelerde uyuyabilirdim. Ben de öyle yaptım. Bir sürü için durum kötü sayılmazdı çünkü ortalıkta kimse yoktu. Ve ayaklarımı kanepeye uzatabiliyordum. Bu konuyu pek tartışmak istemiyorum. Güzel bir şey değil. Sakın denemeye kalkmayın. Doğru söylüyorum. Moraliniz çok bozulur. Saat 9'a kadar ancak uyuyabildim. Çünkü bekleme odasına 1 milyon insan doldu ve ayaklarımı indirmek zorunda kaldım. Ben de kalkıp oturdum. Başım hala ağrıyordu. Üstelik daha da artmıştı ağrı. Ve sanırım ömrüm boyunca moralim hiç bu kadar bozuk olmamıştı. Hiç istemiyordum ama yine Bayan Antolini'yi düşünmeye başladım. Benim kalkıp gittiğimi gören Bayan Antolini'ye ne diyeceğini merak ediyordum. İşin bu yanı beni fazla üzmüyordu çünkü Bay Antolini çok akıllı biriydi ve ona söyleyebileceği bir şey uydurabilirdim. İşin bu yanı beni pek üzmüyordu. Beni asıl üzen şey birden uyanıp onu başımı okşarken falan görmekti. Yani acaba o bunu sapık bir ilişkiye çağrı olarak yapmadı da ben mi yanlış anladım diyordum. Acaba yalnızca uyuyan heriflerin başlarını okşamaktan hoşlanan biri miydi? Yani böyle saçmalıklardan nasıl emin olabilirsiniz ki? Olamazsınız. Acaba gerçekten bavullarımı alıp ona söylediğim gibi oraya geri dönsem mi diye düşünmeye bile başladım. Yani homo bile olsa bana karşı ne kadar iyi davranmıştın. Düşündüm de onu bu kadar geç bir saatte aradığım halde hiç bozulmayıp canım istiyorsa hemen evine gelebileceğimi söylemişti. Sonra bana öğüt vermek için bir sürü zahmete sokmuştu kendini. Ve size anlattığım gibi James Castle öldüğünde onun yanına giden yegane insandı. Bütün bu zımbırtıları düşündüm. Düşündükçe moralim daha da bozuldu. Herhalde oraya dönsem iyi olacak diye düşünmeye başladım. Belki de başım gırgır olsun diye okşuyordu. Düşündükçe moralim daha da bozuldu. Bir acayip oldum. Doğru dürüst uyuyamadığımdan gözlerim batıyor ve yanıyordu. Üstelik üşütmüştüm galiba. Yanımda burnumu silecek bir mendilim bile yoktu. Bavullarımda birkaç tane mendil vardı ama o çelik dolapların başına çöküp herkesin önünde bavulları açmak istemiyordum. Yanımda birinin kanepenin üstüne bıraktığı bir dergi duruyordu. Ben de alıp okumaya başladım. En azından bir süre Bay Antolini ve milyonlarca şeyi kafamdan atarım bari dedim. Ama okumaya başladığım o lanet makale yüzünden daha kötü oldum. Yazı hormonlar hakkındaydı. Eğer hormonlarınız normalse yüzünüzün gözünüzün ne biçim olacağı, ne biçimde olacağı anlatılıyordu. Ama benim yüzüm gözüm anlatılanlara hiç uymuyordu. Üstelik aynen makalede hormonları bozuk diye anlatılan o herife benziyordum. Ben de başladım hormonlarımın durumuna üzülmeye. Sonra bir başka makaleye geçip okumaya başladım. Bu yazıda kanser olup olmadığınızı nasıl anlayacağınız anlatılıyordu. Eğer ağzınızda çıkan yaralar çabuk iyileşmiyorsa bu belki de kanser olduğunuzun bir belirtisiydi. Dudağımın iç tarafında bir yara vardı. Tam 2 haftadır geçmiyordu. Ben de herhalde kanser oluyorum dedim. Sonunda okumayı kestim ve dışarıda yürümeye başladım. Bir iki ay içinde kanserden giderim artık diyordum. Gerçekten öyle düşündüm. Hatta öleceğimi kesin gözle bakmaya başladım. Kendimi hiç mi hiç iyi hissetmiyordum. Yağmur yağacak gibiydi. Ama yine de yürümeye devam ettim. Her şeyden önce gidip bir kahvaltı edeyim dedim. Karnım pek aç değildi ama en azından bir şeyler yemem gerektiğini düşündüm. Yani en azından içinde vitaminler olan bir şeyler yemem gerek diyordum. Ben de ucuz lokantaların bulunduğu doğu yönüne doğru yürümeye başladım. Fazla para harcamak istemiyordum. Yürürken bir kamyona büyük bir Noel ağacı yükleyen 2 herifin yanından geçtim. Heriflerden biri öbüründe durmadan kaldır şu çocuğunu, kaldır hadi Tanrı aşkına diyordu. Yani bir Noel ağacı hakkında ne güzel bir konuşma değil mi? Gülünçtü de bir bakıma. Başladım ben de gülmeye. Gülmez olsaydım keşke. Gülmeye başladığım an az kalsın kusuyordum. Yani gerçekten kusuyordum. Sağlıksız bir şey falan da yememiştim. Üstelik midem hayli kuvvetlidir. Her neyse bulantım geçti ama artık bir şeyler yesem iyi olacak diye düşündüm. O çok ucuz görünüşlü lokantaya girip kahveyle çörek ısmarladım ama pek yiyemedim. Eğer bir şey moraliniz çok bozulmuşsa yemek falan geçmiyor boğazınızdan. Garson çok iyi biriydi ama. Çörekleri para filan almadan geri götürdü. Yalnızca kahve içtim. Sonra lokantadan çıktım ve 5. caddeye doğru yürümeye başladım. Günlerden pazartesiydi. Noel'e az zaman kalmıştı. Tüm dükkanlar açıktı. 5. caddede yürümek pek de fena sayılmazdı. Ortalık iyice Noel havasına bürünmüştü. Bütün köşelerde o uzun boylu Noel babalar ellerindeki çanları çalıyorlardı. Salvation Army'deki kızlar da dudak boyasız filan ortalıkta dolaşıyor, çanlarını çalıyorlardı. Bir gün önce kahvaltı yaparken tanıştığım o 2 rahibeyi aradım durdum ama onları göremedim. Göremeyeceğimi biliyordum. Çünkü bana New York'a öğretmenlik yapmaya geldiklerini söylemişlerdi ama yine de gözlerim onları aradı. Milyonlarca çocuk anneleriyle çarşıya inmişler, otobüslere binip iniyor, mağazalara girip çıkıyorlardı. Keşke şimdi Phoebe de burada olsaydı dedim. Artık deli gibi oyuncak bölümüne dalacak kadar küçük değil ama dolaşmayı ve insanlara bakmayı çok seviyor. Daha önceki Noel'de onunla birlikte çarşıya inmiştik. Acayip eğlenmiştik. Sanırım Bloomingdale'da girmiştik ve şu 1 milyon deliği olan çok yüksek botlardan bizim Phoebe için almak istiyormuşuz gibi numara yapmıştık. Zavallı tezgahları neredeyse deli ediyorduk. Bizim Phoebe 50 çift falan denedim. Her defasında zavallı herif ayakkabıyı en tepesine kadar bağlamak zorunda kaldı. Pis bir numaraydı ama bizim Fibi bitmişti. Sonunda bir çift mokasen aldık ve parasını ödedik. Tezgahtar çok iyi bir adamdı. Gırgır geçtiğimizin farkındaydı çünkü bizim Fibi her defasında kikirdemişti. Her neyse. Öyle boyun bağısız filan 5. caddede yürüdüm de yürüdüm. Sonra birdenbire korkunç bir şey olmaya başladı. Her sokağın sonuna gelişimde lanet adımımı kaldırımdan aşağıya attığım an karşıya varamayacağım diye bir duyguya kapılıyordum. Sokağın dibine batacaktım ve hiç kimse görmeyecekti beni bir daha. Vah canına nasıl korktum bilemezsiniz. Rezalet terlemeye başladım. Gömleğim ve iç çamaşırlarım falan terden sırılsıklam oldu. Sonra bir şey yapmaya başladım. Her yeni sokağın sonunda sanki kardeşim Ellie yanımdaymış gibi onunla konuşmaya başladım. Ona Ellie bırakma beni. Yok olmayayım Ellie bırakma beni. Yok olmayayım Ellie bırakma beni. Yok olmayayım ne olur Ellie diyordum. Sonra yok olmadan sokağın karşı yakasına ulaşınca ona teşekkür ediyordum. Bir sonraki köşeye gelince yeniden başlıyordum ama yürümeye devam ediyordum. Durmaktan korkuyordum sanki. Sanırım yani ne sandığımı da hatırlamıyorum doğrusunu isterseniz. 60'lı sokakların oraya kadar hayvanat bahçesinin önünden geçip hiç durmadan yürüdüğümü biliyorum. Sonra bir kanepeye oturdum. Zar zor soluk alıyordum ve hala reziller gibi terliyordum. Orada sanırım bir saat kadar oturdum. Sonunda artık buralardan çekip gitmeye karar verdim. Karar verdim. Eve artık hiç gitmeyecektim. Yani bir okula daha gitmeyecektim. Karar verdim. Yalnızca Phoebe'yi bir görüp ona hoşça kal falan diyecek ve ona Noel harçlığını geri verecektim. Sonra da otostop yaparak batıya gidecektim. Ne yaparım dedim. Holland Tüneli'nin oradan otostopla bir yere kadar gider orada inerdim. Sonra bir daha derken birkaç gün içinde batıda güneşli bir yerde beni tanımayan insanların arasında bir iş bulurdum. Bir yerlerde bir benzin istasyonunda bir iş bulurum diyordum. Arabalara benzin, yağ filan doldururdum. Nasıl bir iş olursa olsun fark etmezdi zaten. Kimse beni tanımasın, ben kimseyi tanımayayım bu yeterdi. Düşündüm, sadisizmişim gibi numara yapardım. Böylece hiç kimseyle o salak konuşmaları yapmak zorunda kalmazdım. Biri bana bir şey demek istediğinde bir kağıda yazar, bana uzatırdı. Bundan bir süre sonra sıkılınca da ömrümün sonuna kadar insanlarla konuşmaktan kurtulurdum. Herkes beni sadisiz herifin teki sanır, beni rahat bırakırdı. Salak arabalarına benzin, yağ filan doldururdum. Onlar da bana bir maaş verirlerdi. Kazandığım parayla bir yerlerde kendime küçük bir kulübe yapar. Ömrümün sonuna kadar orada yaşardım. Ormanın hemen yakınında yapardım kulübeyi. Fazla içerilere yapmazdım. Çünkü daima güneşli bir yerde olmak istiyordum. Kendi yemeğimi kendim pişirirdim. Eğer evlenmek filan istersem de gider kendim gibi sadisiz bir kız bulur onunla evlenirdim. Kulübe de benimle yaşardı. Bana bir şey demek istediği zaman herkes gibi o da lanet bir kağıda yazardı. Eğer çocuklarımız olursa onları da bir yerlerde saklardık. Onlara bir sürü kitap alırdık. Okuma yazmayı biz öğretirdik. Bunları düşünürken felaket heyecanlandım. Gerçekten çok heyecanlandım. Bu sadisiz numarası çekme işi çılgıncaydı biliyordum ama bunları düşünmek yine de hoşuma gitmişti. Ama batıya gitme konusunda gerçekten kararlıydım. Phoebe'ye bir hoşça kal diyecektim yalnızca. Ben de birdenbire çılgınlar gibi karşı kaldırıma fırladım. Bu arada az kalsın geberiyordum doğrusunu isterseniz. Ve o kırtasiyeciye girip bir kurşun kalem ve bir de bloknot aldım. Vedalaşmak ve Noel harçlığını geri vermek üzere onunla buluşmak için bir not yazar, okuluna gider, müdürün bürosunu birine bulur, notu ona yollardım ama kalemle bloknotu hemen cebime koyup Fibin'in okuluna doğru felaket bir hızla yürümeye başladım. Notu kırtasiyecide yazamayacak kadar çok heyecanlanmıştım. Hızlı hızlı yürüyordum çünkü Fibi öğle yemeği için eve gitmeden önce notu ona ulaştırmak istiyordum. Ve bunun için pek de fazla zaman kalmamıştı. Okul nerede biliyordum tabii. Küçükken ben de aynı okula gitmiştim. Okula vardığımda kendimi bir tuhaf hissettim. Okulun içinde nasıl olduğumu hatırlayabileceğimden pek emin değildim ama hatırladım. Her şey aynı. Benim zamanımdaki gibiydi. İç tarafta hep o öyle karanlık olan avlu vardı. Top atıp kırmasınlar diye lambaların üstünde bulunan hak kafesler yine aynıydı. Avluda oyun için filan yere tepeşirle çizilmiş daireler de aynıydı. Ve o hep filizsiz basket potaları, yalnızca panyalar ve potalar. Kimse yoktu ortalıkta. Herhalde daha teneffüsü çalmamıştı. Öğle tatili de olmamıştı henüz. Ortalıkta yalnızca küçük bir oğlan gördüm. Zenci bir çocuk helaya gidiyordu. Aynı bizim zamanımızdaki gibi öğretmenin helaya gitmesine izin verdiğini gösteren tahta bir çubuk sokuluydu arka cebine. Hala terliyordum ama eskisi kadar çok değildi. Merdivenlere gittim. İlk basamağa oturup satın aldığım kurşun kalemle bloknotu çıkardım. Bizim zamanımızdaki o koku vardı merdivenlerde. Sanki birileri küçük su dökmüş gibi. Okul merdivenleri hep böyle kokar. Her neyse. Orada oturup şunları yazdım. Sevgili Phoebe, çarşamba gününe kadar bekleyemeyeceğim. Herhalde bugün akşamüstü otostopla batıya doğru yola çıkacağım. Gelebilirsen saat 12'yi çeyrek geçe sanat müzesinin kapısında buluşalım. Noel harçlığını sana geri vereceğim. Fazla harcamadım. Sevgiler, Holden. Okul müzenin yanı başında sayılırdı. Zaten eve yemeğe giderken müzenin önünden geçmek zorundaydı. Yani beni bulacağından eminim. Sonra müdürün odasına doğru çıkmaya başladım merdivenlerden. Notu birine verip Phoebe'ye ulaştıracaktım. Kimse açmasın diye belki 10 kez katladım. Lanet bir okulda hiç kimseye güvenemezsiniz. Ama abi falan olduğum için notu ona vereceklerini biliyordum. Merdivenlerden çıkarken yine kusacak gibi oldum. Birdenbire ama kusmadım. Bir saniye yere oturunca biraz düzeldim. Yerde otururken beni delirten bir şey ilişti gözüme. Biri duvara seni diye yazmıştı. Az kalsın kafayı üşütüyordum. Phoebe'nin ve bütün öbür çocukların bunu görünce ne demek diye merak edeceklerini düşündüm. Sonra pis bir çocuk, rezil herifindeki onlara bunun anlamını söyleyecek. Onlar da bunu birkaç gün kafaya takacaklar. Belki de üzülüp duracaklardı. Bunun yazanı bulup öldürmek geçti içimden. Herhalde gece geç saatte, geç vakitte sapık serserinin teki içeri süzülüp küçük su falan dökerken bunu da duvara yazmıştır diye düşündüm. Onu yakalarken düşündüm kendimi kafasını nasıl taşa bastırarım, taş basamaklara çarpa çarpa kan içinde geberttiğimi ama biliyordum tabii. Ben de bunu yapacak yürek olmazdım. Biliyordum bunu. Bu yüzden moralim daha da bozuldu. Doğrusunu isterseniz yazıyı duvardan elimle silmeye bile cesaret edemedim. Yazıyı silerken öğretmenlerden biri onu benim yazdığımı falan sanabilirdi. Ama sonunda sildim yine de. Sonra müdürün odasına çıktım. Müdür yoktu ortalıkta ama bir daktilonun başında oturan 100 yaşında falan bir kadın vardı. Ona 4B1'den Phoebe Caulfield'ın abiyi olduğunu söyleyip notu lütfen ona vermesini rica ettim. Çok önemli dedim. Annemiz hastalanmıştı, evde yemek yoktu. Phoebe ile buluşup bir büfede yemek yiyecektik. Yaşlı kadın beni çok iyi karşıladı. Notu benden aldı, yan odada başka bir kadını çağırdı ve bu kadın notu alıp Phoebe'ye vermeye gitti. Sonra bu 100 yaşındaki kadınla bir sürü ıvır zıvır konuştuk. Oldukça iyi bir kadındı. Onu benim erkek kardeşimin ve abimin de hep bu okula gittiğimizi anlattım. Bana şimdi hangi okula gittiğimi sordu. Pensi dedim. Pensi'nin çok iyi bir okulda olduğunu söyledim. Canım çok istediği halde ona tersini iddia edecek gücüm olmadığından sesimi çıkarmadım. Ayrıca kadıncağız Pensi'yi çok iyi sanıyorsa bırakın öyle sansın. 100 yaşında birine yeni bir şey söylemekten nefret ediyor insan. Böyle şeyleri duymak istemiyorlar. Bir süre sonra oradan ayrıldım. Ne tuhaftı. Kadın arkamdan iyi şanslar diye bağırdı. Ben Pensi'den ayrılırken aynen bizim Spencer'ın da dediği gibi. Tanrım, birisi arkanızdan iyi şanslar diye bağırdığında çok kızıyorum. Çok moral bozucu bir şey bu. Aşağıya bu kez başka bir merdivenden indim. İnerken duvarda bir başka seni yazısı daha gördüm. Onu elimle silmeye çalıştım ama bıçakla veya benzeri bir şeyle duvara kazınmıştı. Çıkmıyordu. Durum umutsuzdu. Sileceğim diye 1 milyon yıl uğraşsanız bu dünyadaki tüm seni yazılarının yarısıyla bile başa çıkamazsınız. Olanak yok buna. Avludaki duvar saatine baktım. Daha 12'ye 20 var. Bizim Phoebe ile buluşana kadar epey zaman vardı. Ama ben yine de müzeye doğru yürüdüm. Ya gidecek bir yer yoktu. Kendimi batı yollarına vurmadan önce bizim Jane Gallagher'ı aramak üzere bir telefon kulübesine gideyim mi diye düşündüm ama havamda değildim. Her şeyden önce tatil için eve gelip gelmediğinden emin değildim. Ben de doğru müzeye gidip orada oyalandım. Müzede Phoebe'yi beklerken hemen giriş kapısının iç tarafında iki küçük çocuk yanıma gelip bana mumyaların nerede olduğunu sordular. Bana bunu soran çocuğun pantolonun önü açıktı. Bunu ona söyledim. Çocuk da hemen benimle konuştuğu yerde bir köşeye çekilmeden filan büyümeledi önünü. Bittim buna. Gülecektim ama kusarım filan diye korktum, gülmedim. Mumyalar nerede arkadaş dedi çocuk yine, biliyor musun? Şunlarla biraz dalga geçeyim dedim. Mumyalar mı? O da ne dedim çocuğa. Biliyorsun mumyalar şu öyle herifler öylece mezarda yatıyorlar hani. Mezarmış, bittim buna. Mezar demek istiyordu herhalde. Siz ikiniz neden okulda değilsiniz dedim. Okul yok bugün dedi benim konuşan çocuk. Kerata palavra atıyordu adam gibi biliyordum. Bizim Phoebe gelene kadar yapacak bir şey de yoktu zaten. mumyaların önünde yere git mumyaların olduğu yere gitmelerine yardım ettim. Vay canına. Nerede olduklarını iyi bilirdim ama müzeye yıllardır gelmemiştim. Siz ikiniz mumyaları mı merak ettiniz dedim. Evet, arkadaşın konuşamıyor mu? Arkadaşım değil, kardeşim. Konuşamıyor mu? Konuşamayan çocuğa baktım. Sen konuşamıyor musun? Konuşuyorum dedi. Canım istemiyor. Sonunda mumyaların olduğu yeri bulduk ve içeriye girdik. Mısırlılar ölülerini nasıl gömerlermiş biliyor musun? Diye sordum konuşan çocuğa. Yo. Aa bilsen iyi olur. Çok ilginç. Ölülerin yüzlerini gizli bir kimyasal maddeye batırılmış bezlerle sararlarmış. Bu yolla ölüler mezarlarda yüzleri çürümeden binlerce yıl kalabiliyormuş. Bu gizli maddeyi Mısırlılardan başka hiç kimse bilmiyor. Çağdaş bilim adamları bile. Mumyaların bulunduğu odaya girebilmek için duvarları firavun mezarlarından getirilmiş taşlarla döşeli, çok dar bir çift çitten geçmek zorundaydınız. Oldukça ürkütücü bir yerde. Bu iki uyanığında bu işten pek hoşlanmadıklarını anlıyordunuz. Felaket sokulmuşlardı bana. Hiç konuşmayan çocuk resmen koluma yapışmıştı. Hadi gidelim dedi abine. Ben zaten görmüştüm. Hadi hey döndü ve sıvıştı. Öcü koptu vallahi dedi abi. Hoşça kal o da sıvıştı. Mezar odasında yalnız kaldım. Hoşuma gitti bu bakıma. Güzel ve huzurlu bir yerdi. Sonra birdenbire duvarda ne gördüm bilemezsiniz. Bir tane daha seni kırmızı pastel boya kalemi gibi bir şeyle yazılmıştı. Vitrinin altında kalan duvar parçasına, taşların altında. Sorun da buydu işte. Asla güzel ve huzurlu bir yer bulamıyordunuz. Çünkü böyle bir yer yoktu. Var sanıyordunuz ama siz oraya varır varmaz sizin bakmadığınız bir sırada biri gizlice gelip burnunuzun dibine seni diye yazı veriyordu. Sanırım öldüğüm zaman bile beni bir mezara tıktıklarında başıma diktikleri taşın üstünde Holden Caulfield ile doğduğum ve öldüğüm tarihlerin hemen altına seni yazılmış olacaktır. Biliyorum bunu gerçekten. Mumyaların olduğu odadan çıktıktan sonra helaya gitmem gerekti. İshal olmuştum. Doğrusunu isterseniz. İshali pek önemsemedim ama kenefte bir şey geldi başıma. Dışarı çıkarken tam kapının önünde baygınlık geçirdim ama şansım varmış. Yere düştüğümde az kalsın geberiyordum. Neyse ki yan tarafıma düştüm. Gülünçtü ama baygınlığım geçince kendimi daha iyi hissettim. Kolum acıdı biraz. Üstüne düştüğüm yer ama artık lanet başım dönmüyordu. Saat 12 falan geçiyordu. Dönüp kapıya gittim. Orada bizim Phoebe'yi bekledim. Onu bu son görüşüm nasıl olacak diye düşünmeye başladım. Bizimkileri düşündüm. Onları belki yine görürüm diyordum. Ama ancak yıllar sonra. 30 yaşındayken falan eve giderim diye düşündüm. Biri hastalanıp ölmeden önce beni görmek isterse falan. Ama yalnızca böyle bir şey olursa kulübemden ayrılıp giderdim eve. Eve döndüğüm zaman ne olacağını bile getirdim gözümün önüne biliyordum. Annem felaket sinirlenip ağlamaya başlayacaktı. Bana evde kalmam, kulübeye dönmemem için yalvaracaktı ama ben yine de gidecektim. Acayip rahat havalarda olacaktım. Onu sakinleştirecektim. Sonra oturma odasında öbür yanına giderek sigaralıklardan bir sigara alıp yakacaktım. Felaket soğukkanlı bir havada. Ne zaman isterlerse beni ziyaret etmelerini söyleyecektim onlara ama ısrar etmeyecektim. Ne yapacaktım? Bizim Phoebe'nin gelip beni ziyaret etmesine izin verecektim yaz tatillerinde. Noel ve Paskalya yortularında. DB'nin de beni ziyaret etmesine izin verecektim. Yazmak için güzel ve sakin bir yerde kalmak istediğinde ama film senaryosu yazamazdı benim kulübemde. Yalnızca öyküler ve kitaplar yazabilirdim. Kural koyacaktım. Beni ziyarete gelenlerin sahtekarca şeyler yapması yasak olacaktı. Sahtekarlık yaparlarsa yanımda kalamazlardı. Danışma odasının duvarındaki saate baktım. Saat 1'e 25 vardı. Okuldaki yaşlı kadın öbür kadına mesajımı Phoebe'ye vermemesini mi söylemiştir acaba diye üzülmeye başladım. Acaba kağıdı yakmasını falan mı söyledi diye üzülüyordum. Felaket üzüldüm ama. Yola çıkmadan önce bizim Phoebe'yi gerçekten görmek istiyordum. Yani Noel açlığı falan üstümdeydi hala. Sonunda onu gördüm. Kapının cam kısmından gördüm onu. Başında benim çılgın avcı şapkam vardı. 10 mil öteden görebiliyordunuz o şapkayı. Kapıdan çıktım ve onu karşılamak için taş basamaklardan inmeye başladım. Anlamadığım şey elinde bir de bavul vardı. 5. caddeye geçmiş geliyordu. Elinde de koskoca lanet bir bavul sürüklüyordu. Zor kaldırıyordu bavulu. İyice yaklaşınca benim eski bavulum olduğunu anladım. Wooten'dayken kullanmıştım onu. Bu bavulu ne halt etmeye getirdiğini çıkaramamıştım. Yanıma gelince merhaba dedi o çılgın bavulu taşıyacağım diye soluksuz kalmıştım. Gelmeyeceksin sandım. Dedim, ne var o lanet bavulda öyle? Benim bir şeye ihtiyacım yok ki. Olduğum gibi gidiyorum. İstasyona bıraktığım bavulları bile almayacağım. Ne halt doldurdun bunun içine? Bavulu yere bıraktım. Elbiselerim var içinde. Seninle geliyorum. Gelebilir miyim? Tamam mı? Ne? Dedim. Bunu duyduğumda neredeyse düşüyordum yere. Yemin ediyorum size bayılıyordum. Başım döndü ve düşüp bayılıyorum sandım. Arka asansörden indim. Charlene beni görmedi. Pek ağır değil. Yalnızca iki elbisemi, çamaşır, çorap ve birkaç şeyimi aldım. Sen bir bak. Ağır değil. Bir baksana. Seninle gelebilir miyim Holden? Gelemez miyim? Lütfen. Hayır. Kapa çeneni. Küt diye yere düşeceğimi sandım. Onu öyle kaba konuşmak istememiştim ama yine de bayılacağımı sandım. Niçin istemiyorsun? Lütfen Holden. Bir şey yapmam. Yalnızca yanında gelirim o kadar. İstemezsen elbiselerimi de götürmem. Yalnızca bir iki. Hiçbir şeyini götüremezsin. Çünkü gelmiyorsun. Ben yalnız gidiyorum. Çeneni kapat bakalım. Lütfen Holden. Ne olur ben de geleyim. Yanında çok çok çok geldiğimin farkına bile gitmiyorsun. Kes artık. Ver şu çantayı. Dedim. Çantayı ondan aldım. Az kalsın ona vuruyordum. Neredeyse ona bir tokat patlatacaktım. Onu gerçekten vurmak üzereydim. Phoebe ağlamaya başladı. Okulda bir oyunda rol alacağını filan sanıyordum. Oyunda Benedict Arnold rolü filan oynayacağını sanıyordum dedim. Bunları çok kaba bir biçimde söyledim. Sen ne yapmak istiyorsun şimdi? Oyunda çıkmayacak mısın yani? Tanrı aşkına. Bu sözlerim onu daha da ağlattı. Memnun olmuştum. Birdenbire onun gözlerini patlatacak kadar ağlamasını istedim. Ondan nefret bile ettim. Sanırım eğer benimle gelirse oyunda çıkamayacağı için ondan nefret etmiştim. Hadi gel dedim. Müzenin merdivenlerinden çıkmaya başladım. Benimle yürümüyordu. Ben yine de çıktım. Çantayı danışmaya götürüp bıraktım. Sonra yine çıkıp aşağıya indim. Hala orada. Kaldırımda duruyordum. Ama ben yanına gidince bana sırtını döndü. Dönerse dönsün dedim. Canı istiyorsa eğer size sırtını dönebilirdi yani. Hiçbir yere gitmiyorum. Fikrimi değiştirdim. Sen de ağlamayı kes artık dedim. İşin gülünç yanı, ben bunu söylediğim sırada kız ağlamıyordu. Ben yine de söyledim. Hadi artık okula dönüyoruz seninle. Hadi artık geç kalacaksın. Bana yanıt filan vermiyordu. Elini tutmaya yeltendim. Ama elini kaçırdı benden. Bana sırtını dönmeye devam ediyordum. Yemek yedin mi? Öğle yemeği yedin mi? Diye sordum ona. Bana yanıt vermedi. Ne yapsa beğenirsiniz. Benim kırmızı avcı şapkamı ona verdiğim çıkardı ve resmen yüzüme fırlattı. Sonra yine sırtını döndü bana. Kahrımdan ölecektim o an ama bir şey demedim. Şapkayı yerden aldım ve cebime soktum. Gel hadi hey, birlikte okula dönüyoruz dedim. Ben okula gitmiyorum dedim. Bunu bana söyleyince ona ne diyeceğimi bilemedim. Orada öyle birkaç dakika durdum. Okula gitmek zorundasın. Orel'i oynamak istiyorsun değil mi? Benedict Arnold olmak istiyorsun değil mi? Hayır. Tabii ki istiyorsun. Kesinlikle istiyorsun. Hadi artık gidelim dedim. Her şeyden önce ben hiçbir yere falan gitmiyorum. Söyledim mi sana eve gidiyorum. Sen okula gidersen ben de eve gideceğim. Önce istasyona gidip bavullarımı alacağım. Sonra da dosdoğru sana okula gitmeyeceğim dedim. Canın ne istiyorsa yap ama ben okula gitmiyorum. Kapa çeneni tamam mı? Ömrümde ilk kez bana kapa çeneni diyordum. Korkunçtu. Yani korkunç. Tanrım. Ne kadar korkunç bir şeydi. Küfürden de beter geldi bana. Hala bana bakmıyordu ve elimi her omzuna atışımda falan benden kaçıyordu. Baksana. Gezmeye ne dersin? Diye sordum ona. Hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Bugün öğleden sonra seni okuluna değil gezmeye götürsem keser misin bu saçmalığı? Bana yanıt vermedi. Ben ona bir kez daha söyledim. Bugün öğleden sonra okula asmana izin verirsem gezmeye gidersek bu saçmalığı keser misin? Yarın uslu bir kız gibi okula gider misin? Gidebilirim de gitmeyebilirim de dedi. Sonra gelen arabalara filan hiç bakmadan hızla lanet sokağın ortasına fırlayıp karşıya geçti. Bazen delirir böyle bu kız. Peşinden gitmedim ama peşimden geleceğini biliyordum. Ben de sokağın park yakası boyunca hayvanat bahçesine doğru yürümeye başladım. O da aynı yönde sokağın öbür yakasında yürümeye başladı. Benden yana bakmıyordu hiç. Ama göz ucuyla deliler gibi benim nereye gittiğimi izlediğimi anlıyordunuz. Her neyse. Öylece ta hayvanat bahçesine kadar yürüdük durduk. Yalnız iki katlı bir otobüs gelip aramıza girince onu göremedim ve canım sıkıldı. Ama hayvanat bahçesine bağırdığımız ona Phoebe, ben hayvanat bahçesine giriyorum. Hadi gel artık diye bağırdım. Bana bakmıyordu ama beni duyduğunu anlıyordunuz. Hayvanat bahçesinin merdivenlerinden inerken arkama dönüp baktım. Sokağa geçmiş peşimden geliyordum. Hayvanat bahçesinde pek fazla insan yoktu. Çünkü oldukça berbat bir gündü ama deniz aslanlarının yüzme havuzunun çevresinde falan birkaç kişi vardı. Ben pek bakmadan geçmeye başlamıştım ama bizim Phoebe durdu ve sanki deniz aslanlarının beslenmesini seyrediyormuş gibi numara yapmaya başladı. Herifin biri onlara balık atıyordu. Ben de geri döndüm. Onunla arayı düzeltmek için bir şans bu diye düşündüm. Gidip arkasında durdum ve ellerimi omuzlarına koydum ama dizlerini kırıp elimden sıyrıldı. İstediği zaman çok küçük olabileceğini söylemiştim size. Phoebe deniz aslanları beslenirken orada bekledi ve ben de hemen arkasında durdum. Ellerimi omuzlarına falan koymadım ama. Çünkü koysaydım belki de gerçekten yanımdan sıvışabilirdim. Çocuklar bir tuhaf yani. Onlara karşı nasıl davranacağınıza dikkat etmek zorundasınız. Deniz aslanlarının oradan ayrıldıktan sonra yanımdan yürümedi. Ama pek de uzak durmuyordu artık. Kaldırımın bir yanında o yürüyordu, öbür yanında ben. Durum pek de şahane sayılmazdı. Ama daha önce olduğu gibi bir mil uzaktan yürümekten daha iyiydi. O küçük tepeye çıkıp ayılara baktık bir süre ama bakılacak pek bir şey yoktu. Ayılardan yalnızca bir tanesi, kutup ayısı, dışarıdaydı. Öbürü boz ayı, lanet inine girmiş, çıkmıyordu. Yalnızca kıçını görebiliyordunuz. Başında kulaklarına kadar inmiş bir kovboy şapkası olan küçük bir çocuk vardı. Yanında babasına durmadan, "Onu dışarı çıkar baba, onu dışarı çıkar," diyordu. Bizim Phoebe'ye baktım, gülmüyordum. Çocuklar size kızdıklarında neler yaparlar siz de bilirsiniz. Hiç gülmez bunlar. Ayıların oradan ayrıldıktan sonra hayvanat bahçesinden çıktık ve parkın içindeki o küçük yolun karşı tarafına yürüdük. Sonra o hep birileri küçük su dökmüş gibi kokan o ufak tünellerin birinden geçtik. Atlı karıncaya giden yolun üstündeydi tünel. Bizim Phoebe benimle hala konuşmuyordu ama artık biraz yanımdan yürümeye başlamıştı. Mantosunun kuşağını arkadan tuttum gırgır olsun diye ama sıyrıldı elimden. "Bir zahmet çek ellerini üstümden," dedi bana hala kızgındı. Ama önceki kadar kızgın değildi. Her neyse, atlı karıncaya iyice yaklaştık. Yaklaştıkça da o her zamanki fıtırık müziği de duymaya başlıyordunuz. "Oh Marie!" adlı şarkı çalıyordu. 50 yıl önce ben çocukken de aynı şarkıyı çalarlardı. Atlı karıncaların iyi yanlarından biri de bu zaten. Hep aynı şarkıları çalıyorlar. "Kışın atlı karıncayı kapatıyorlar sanıyordum," dedi bizim Phoebe. Daha ağzını yeni açıyordu ne zamandan beri. Benimle küs olduğunu unutmuştu herhalde. "Belki Noel diye açılmıştır," dedim. Ben ona bunu söyleyince bir şey demedim. Herhalde benimle küs olduğunu hatırlamıştım. "Binmek ister misin?" dedim. İstediğini biliyordum. Phoebe çok küçükken Ellie, CB ve ben onu parka götürürdük. Atlı karıncaya binmeye bayılırdı. Lanet şeyin üstünden indiremezdiniz onu. "Ama çok büyüğüm," dedi. Bana yanıt vermeyecek sanıyordum ama vermiştim. "Hayır değilsin. Hadi bin. Seni beklerim. Hadi bin," dedim. Sonra hemen atlı karıncanın önüne gittik. Atlara binmiş birkaç çocuk vardı. Çok küçük çocuklardı. Birkaç büyük de atlı karıncanın çevresinde kanepelere oturmuşlar. Onları bekliyorlardı. Kişiye gittim. Bir bilet aldım ve ona verdim. Yanımda duruyordu hala. "Al," dedim. "Ha, bir saniye. Bu da Noel harçlığından kalanlar." Bana ödünç verdiği parayı uzattım ona. "Sen de kalsın. Parayı benim için sakla," dedi. Ardından da hemen "Lütfen," dedi. Moral bozucu bir şey böyle birinin size lütfen demesi. Yani Phoebe'nin filan. Felaket, moralim bozuldu ama parayı cebime koydum. "Sen binmeyecek misin?" diye sordu bana. Bana biraz tuhaf bakıyordu. Anlıyordunuz. Artık bana kızgın falan değildi. "Bir başka zaman. Ben sana bakacağım," dedim. "Bilet sende değil mi?" "Evet. Hadi bin öyleyse. Ben şuradaki kanepedeyim. Seni seyredeceğim." Gidip kanepeye oturdum. Phoebe atlı karıncaya çıktı. Çepeçevre dolaştı. Atlı karıncayı bir kez turladı. Sonra iri, kahverengi, yıpranmış görünüşlü bir ata bindi. Atlı karınca dönmeye başlayınca onu izledim. Atların üstünde yalnızca 5-6 tane çocuk vardı. "Smoke Gets in Your Eyes" şarkısı çalmaya başladı. Canlı ve neşeli çalıyordu. Çocukların hepsi altın yüzüğü yakalamaya çalışıyorlardı. Tabii bizim Phoebe de. Lanet atın üstünden düşecek diye ödüm kopuyordu ama bir şey söylemedim. Bir şey yapmadım. Çocuklar altın yüzüğü yakalamak istiyorlarsa bırakın yakalasınlar. Bir şey söylemeyeceksiniz. Düşerlerse düşsünler. Onlara bir şey demeniz bundan daha kötüdür. Atlı karınca durunca Phoebe attan indi ve yanıma geldi. Sen de bin ama şimdi dedim. Hayır, ben seni seyredeceğim yalnızca. Sanırım yalnızca seni seyredeceğim dedim. Ona harçlığından biraz para verdim. Al şunu hadi git bilet al. Parayı aldım. Artık sana kızgın değilim dedi. Biliyorum. Acele et. Başlamadan yetiş bari. Sonra birdenbire beni öptü. Sonra elini havaya kaldırdı. Yağmur yağıyor. Yağmur başladı. Biliyorum. Sonra ne yaptı dersiniz? Bittim buna. Uzanıp cebimden kırmızı avcı şapkamı çıkardı ve başıma koydu. Şapkayı istiyor musun? Biraz giyebilirsin. Peki. Acele etme. Hadi. Kaçıracaksın. Atın filan kaçacak. Ama yine de oyalanıyordum. Doğru söylüyorsun değil mi? Gerçekten bir yere gitmiyorsun değil mi? Diye sordu bana. Tabii dedim. Doğru söylüyordum ona. Yalan değildi. Buradan eve gidecektim artık. Acele etsene hadi dedim. Başlıyor. Koştu. Bilet aldı ve lanet atlı karıncaya tam zamanında yetişti. Sonra kendi atını buluncaya kadar bakındı. Sonra ata bindi. Bana el salladı. Ben de ona el salladım. Vay canına. Namussuz bir yağmur başladı. Gök delinmişti sanki, yemin ederim. Bütün anne babalar, herkes sırılsıklam olmamak için kalkıp atlı karıncaya, atlı karıncanın sundurmasının altına girdiler. Ama ben epey bir süre daha kanepede oyalandım. İyice ıslandım ama özellikle boynum ve pantolonum sırılsıklam oldu. Avcı şapkam epey işe yaramıştı ama iyi ıslandım yine de. Hiç umursamadım. Birdenbire kendimi acayip mutlu hissettim. Phoebe'yi böyle durmadan dönerken görünce az kalsın haykıracaktım. Kendimi felaket mutlu hissediyordum. Doğrusunu isterseniz. Neden bilmiyorum. Felaket güzel görünüyordu yalnızca. Üstünde mavi mantosuyla filan dönüp duruyordum. Tanrım, keşke siz de orada olsaydınız. Size anlatacaklarım bu kadar. Eve gidince ne yaptığımı, nasıl hastalandığımı, buradan çıktıktan sonra önümüzdeki sonbaharda hangi okula gideceğimi falan anlatabilirim herhalde size. Ama canım istemiyor. Gerçekten istemiyorum. Bu zırvalıklar şu an beni hiç ilgilendirmiyor. Pek çok kişi, özellikle buradaki şu psikiyatrist herif, önümüzdeki Eylül ayında okula başladığımda kendimi derslere verecek miyim diye sorup duruyor. Bu çok salakça bir soru bence. Yani bir şey yapmadan önce ne olacağını nereden bilebilirsiniz ki? Yanıtı belli bunun. Bilemezsiniz. Yemin ediyorum çok salakça bir soru bu. DB ötekiler kadar kötü değil. Ama o da bana bir sürü soru sorup duruyor. Geçen cumartesi yanında şu İngiliz yavruyla geldi buraya. Senaryosunu yeni yazdığı bir filmde oynayacakmış. Pek yapmacıklı ama çok güzel bir kız. Her neyse işte. Kız tuvalet için ta öbür kanatta bir yerlere gittiği bir sırada DB bana size anlattığım bu şeyler hakkında ne düşündüğümü sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Doğrusunu isterseniz ne düşündüğümü ben de bilmiyorum. Pek çok insanın hakkında konuştuğum için üzgünüm. Bildiğim tek şey size anlattığım herkesi biraz özlüyorum. Bizim Stradlater'ı ve Ackley'i bilen söz gelimi. Sanırım o lanet Morris'i bile özlüyorum. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra.